Hatıraların Dünyası.
Efendim herkese merhaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hatıraların Dünyası'ndan programında birlikteyiz. Ben Tuğba Yıldırım. Bu hafta da her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Ali Birinci hocamızla birlikte tarihte, edebiyatta, siyasi duruşuyla iz bırakmış önemli isimlerle ilgili hayat hikayelerini ve belki de daha önce hiç rastlamadığımız anıları sizlerle konuşuyor olacağız. Hocam merhaba tekrar.
Merhaba efendim.
Bu hafta Halide Edip Adıvar'ı konuşacağız sizlerle. Fakat ona geçmeden önce tekrar sormak isterim. Neden hatıraları konuşuyoruz?
Efendim şimdi hatıralar erbabı kalemin en önemli vesikaları diye görülebilir. Şahsen benim hatıralara çok hususi bir düşkünlüğüm var ve böyle görüyorum. Çünkü her hatıra kitabı bize hayatımızın bir köşesini adeta resim gibi anlatması bakımından mühimdir.
Evet.
Bunun için de hatıraların hacmi o kadar mühim değil. Bazen bir forma yani 16 sayfalık hatıralar da var ama içinde öyle birkaç cümle, birkaç satır veya bir bilgi olur ki o bilgi için o 16 sayfalık kitabı da el üstünde tutabilirsiniz. Nitekim bu şekilde hatıralar da var. Hatıra türü bir de bir parça da dedikodu çeşnisi taşıdığı için
evet,
çok kolay ve zevkle okunan bir edebiyat türüdür. Belki de birinci edebiyat türüdür hatıra türü. Bu bakımdan hatıra kitaplarını ve hatıra yazarlarını anlatmak için, dinleyicilere duyurmak için yapılan bu program bence çok yerindedir. Ve bundan sonra da devam etmelidir diye düşünüyorum.
Peki şöyle o zaman giriş yapalım konumuza sizden bunu dinledikten sonra. Halide Edip'in gazeteci kimliğini konuşacağız, kadın olmak konusundaki duruşunu konuşacağız, edebiyatını konuşacağız. Fakat hepsini toparlayacak olursak kadın yazarlar arasında sizin gözünüzdeki önemi, yeri nedir? Oradan başlayalım.
Efendim bir kere şunu teslim etmek lazım. Bizim Türkçemizde güzel birkaç söz var. Ehli hünerin kadrini bilmek de hünerdir.
Evet.
Veya yine erbabı bilir ehli hünerin kadrin. Bir kitap sever olarak ifade etmem gerekirse,
evet,
Halide Edip Türk edebiyatında bence çok hususi yeri olan bir kıymetimizdir.
Evet.
Bu hususi yeri nedir diye soracak olursak, bir kere 15 yaşında tercüme de olsa ilk kitabını yayınlamış.
Evet.
Bir genç kız.
O yaşta başlamış.
1884'te doğmuş. 1899'da ilk tercüme kitabını, ana kitabını bastırmış. Ve
evet,
bunun için de Abdülhamit tarafından şefkat nişanıyla ödüllendirilmiş. Sonra bilhassa ikinci meşrutiyet devri Halide Edip ve yazı yazma ve arzu ettiği kadar yazı yazma imkanı tanımış. Birçok insana tanıdığı gibi. Çünkü ikinci meşrutiyet malumunuz kalemlerin de bir bakıma
çok
her bakımdan zincirlerinden kurtulduğu bir devir. Bu bakımdan Halide Edip bu ikinci meşrutiyet devrini ve sonrasını değerlendiren, yani kalemiyle değerlendiren, yani en çok yazı ve kitap yazan,
En çok edebi eser veren
bir
yazarımız.
Kadın yazarımız. Bu bakımdan Halide Edip kadın yazarlarımızı sayacak olursak hemen hatırımıza gelen hepsi içerisinde hiç şüphesiz bir numaradır. Benim acizane kanaatim. Bu bakımdan Halide Edip'in çok hususi bir yeri ve değeri vardır diye inanıyorum.
Evet mutlaka. Bazı kitapları tabii daha popüler oluyor. mesela kendi hayatından bahsettiği Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı gibi kitapları. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Kendi hayatından ne kadar bahsetmiş? Zannediyorum ikinci şahıs üzerinden anlatıyor Mor Salkımlı Ev'de kendi hayatını.
Şimdi efendim Halide Edip Adıvar her şeyden önce bir roman yazarı ama evet, değişik türlerde, tiyatro türünde, hikayeler türünde de eserler yazmış.
Hı hı.
Bu Mor Salkımlı Ev Hatıraları ve Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli bunun devamı sayılabilecek hatıra kitabı,
hı hı,
onun en son eserleri arasındadır. 1960'tan sonra her ikisi de Türkçe'ye kazandırılmıştır ama daha önce bu kitapların İngilizce baskıları çıktı.
Evet.
Halide Edip'in hayatı gerçekten de çok zengin, yani sıradan bir hayat değil. Önce oradan başlamak lazım hatıralarının
mutlaka
değerini belirtmek için.
Hı-hı.
Bir kere Halide Edip 17 yaşında 1901'de evlenmiş.
Hı-hı.
Kendisine ders veren iki ünlü isim var. Bunlardan birisi Rıza Tevfik Bölükbaşı.
Evet.
Bizim tarihimizin çok dikkate değer isimlerinden birisi. Çok önemli bir şair. Maalesef siyasi kişiliği onun bu sanat tarafının görülmesine ve hakkının teslim edilmesine uzun süre
engel oluyor.
Engel olmuş.
Hı hı.
İkinci hocası var, hususi hocası. O da ünlü matematikçi Salih Zeki Bey.
Sonrasında da eşi oluyor zaten herhalde.
Sonrasında eşi oluyor. İkinci hocası Salih Zeki Bey kendisinden tam 20 yaş büyük.
Hı hı.
1864 doğumlu. Halide Edip Adıvar malum 1884 doğumlu. İstanbul doğumlu. 1901'de kendi isteğiyle aşık olarak hocasıyla evleniyor. Yani Salih Zeki Bey'le. Bu arada Salih Zeki Bey'in bir oğlu da var ilk evliliğinden. Ünlü jeolog veya o zamanki tabirle arziyatçı.
Evet.
Ahmet Malik Sayar. Halide Edip Adıvar çok zengin bir hayat yaşamıştır dedik. Bir kere iki oğlu oluyor bu birinci evliliğinden Salih Zeki Bey'den.
Hı hı.
Fakat 1910 senesinde Salih Zeki Bey ikinci bir hanım. O zamanki gelenek bu. Yani
yapı
o zaman birçok insanın yaptığı bir şey. Ama bu ikinci hanımlar daha ziyade birincinin rızasıyla olurdu o kültürde.
Hı hı.
Hatta bazen ikinci hanımı birinci hanım seçerdi. Ben şununla geçinebilirim, iyidir vesairedir diye.
Evet.
Bu evliliklerin bir kısmı da bilhassa Anadolu'da iktisadi zaruretlerle olurdu. Yani birinci hanımın arka arkaya 2-3 çocuğu olur. Birinci hanım o çocuklara bakmak zorundadır. Tarlaya gitmek için de ikinci, evet, bir hanım tercih edilir.
Yani o zamanın şartlarında normal.
O zamanın şartlarında normal. Sosyal tarafları var bunun. O,
evet,
bakımdan kişileri farklı değerlendirmemek veya yanlış yorumlamamak lazım bu işi. Hı hı. 1910'da ikinci hanımı almak istediği zaman Halide Edip Adıvar
karşı.
Bu birinci kocasından ve hocasından boşanıyor.
Zannediyorum
bundan
boşanan
sonra
ilk kadın da olmuş oluyor böylece, değil mi?
Bunu bilemiyorum. Araştırmak lazım. Yani
böyle
kocasını
bir şeye
rastlamıştım
ama okurken.
Bu ilki tespit etmek biraz tehlikeli ve zor,
evet,
bir iş. Yani
belki de.
Ama kendisi boşanıyor. O zamana kadar Halide Edip Adıvar gazetelerde ve mecmualardaki yazılarını, ki çok zengin bir yazı hayatı var demiştim, o bakımdan
mutlaka
bir numara.
Hı-hı.
Yazılarını Halide Salih imzasıyla imzalıyor. Çünkü Osmanlı toplumunda kadınlar evlenmeden önce babalarının ismini soy isim olarak kullanıyorlar. Yani babasının ismini soy isim yerine koyuyor, okuyorsa, yazıyorsa.
Evet.
Hatta muameleler onu gerektiriyorsa.
Hı-hı.
Fakat evlendikten sonra kocasının adını bu defa ismine soy isim olarak ekliyor. Hı-hı. Kadınlar bu bakımdan Osmanlılarda soyadı yok şikayeti hiç değilse kadınlar için çok doğru değil yani. Halide Edip Adıvar kocasından ayrıldıktan sonra bu defa hiç şüphesiz yapacağı bir şey var. Babasının ismini ekliyor ve Halide Edip imzasını kullanmaya başlıyor 1910'dan sonra. Halde edip resmi vazifeler de alıyor. Talebe müfettişliği vesaire gibi. 31 Mart'ta aleyhinde bulunulan bir ortamda çocuklarıyla beraber Türkiye'yi terk ediyor. İki oğluyla beraber. Yani iki oğlu Hasan Hikmetullah ile Ayetullah bunlarla terk edip tekrar bir müddet sonra İstanbul'a dönüyor. Öğretmen okullarında öğretmenlik yapıyor. İttihat Terakki içerisinde vazife alıyor. Türk yurdunda vazife alıyor. Bu arada İngiltere'ye gidiyor. İngilizlerle bilhassa Bertrand Russell'la tanışıyor. Bir başka önemli tarafı da harp içinde de Lübnan ve Suriye'de kız mekteplerinde ve yetimhanelerde gayret sarf ediyor. Çalışıyor resmen. Milli mücadele sırasında İstanbul'da arandığı zaman kocasıyla beraber, bu arada 1917'de ünlü tıp adamı Adnan Adıvar'la, Abdülhak Adnan Adıvar'la evleniyor. Ve dolayısıyla kocasıyla beraber İstiklal Harbi'nde Ankara'ya geliyor. Ankara'da da cephelerde vazife alıyor. Fakat mütareke devrinde asıl yaptığı iş İstanbul'daki bu işgal kongrelerinde, mitinglerinde, yani o günkü tabirle daha doğrusu kongrelerinde çok cesur aktif konuşmalar, aktif rol alıyor ve çok cesur konuşmalar yapıyor. İngilizler tarafından da aranınca Anadolu'ya firar ediyor kocasıyla beraber.
Evet, ben de bu noktada onu sormak istiyorum. Mandacı ilan edildiği bir süreç yaşıyor. Bundan dolayı kendisi zaten firar edip gidiyor. Bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz?
Efendim şöyle bir şey. Şimdi İstiklal Harbi sırasında ümitlerin tükendiği bir yerde, bir tarafta İngiliz mandasını veya İngiliz himayesini, daha doğru Türkçe bir tabirle, savunanlar var.
Evet.
Bilhassa saray da bundan yana, yani İngiliz yeniden mücadele edemeyiz İstiklal Harbi'nden sonra, Birinci Dünya Harbi'nden sonra.
Evet.
Enerjimiz yok, paramız yok, kaynaklarımız yok. Onun için İngiliz himayesinde bulunalım diyenler var. Fakat bazı aydınlar Amerikan himayesini daha bir sempatik, İngiliz aleyhtarlığından dolayı daha bir
yakın
buluyorlar ve İstanbul'da bayağı önde gelen aydınlar Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni kuruyorlar. Bu Wilson Prensipleri aslında uygulanmıyor ama biraz da bizim aydınlarımız için bir ümit ışığı oluyor. Çünkü Wilson Prensipleri'nin temel felsefesinde Anadolu'da Türklerle meskun toprakların müstakil bir devlet halinde yaşaması var.
Evet.
Yaşaması prensibi var. Bu bakımdan Wilson Prensipleri Cemiyeti'ne katılanlardan birisi de hiç şüphesiz o sıralarda bir numaralı hanım aydın kişi olarak Halide Edip Adıvar'da yer alıyor. Şimdi bundan Anadolu'daki mücadele başladığı zaman Halide Edip'in vazgeçtiği açık. Onun için Anadolu mücadelesine fiilen katılıyor. Cephelerde çalışıyor. Önce onbaşı, sonra çavuş rütbesine kavuşuyor. Halide Onbaşı diye resimleri var malum haliniz. Fakat burada talihsiz bir durum var. Halide Edip Adıvar'ı sevmeyenler ve açıkçası biraz da hakkını teslim etmeyenler, yani İstiklal Harbi'ndeki hizmetlerini teslim etmeyenler, edebiyattaki önemini bilmeyenler veya bilmek istemeyenler bu Amerikan mandası meselesini bir ömür boyu Halide Edip'in aleyhinde kullanmışlardır.
Evet,
burada aslında buna işaret etmek lazım. Halide Edip Adıvar'ın bu geçici tavrı devlet tarafından da Türkiye'ye döndükten sonra, yani 1939'dan itibaren affedilmiş. Kendisine üniversitede resmen vazife verilmiş. Malumunuz.
Evet.
İngiliz Edebiyatı profesörlüğü verilmiş. Ama bir kısım sevmeyenleri bunu maalesef ölünceye kadar, hatta öldükten sonra da aleyhinde kullanmışlardır.
Devlet tarafından o süreç telafi ediliyor fakat
insanlar
gayet tarafından tabii imajı değişmiyor.
İnsanlar demeyelim, kendisini sevmeyenler, bir düşman grup.
Evet,
adeta bu Halide Edip aleyhtarlığını ve kindarlığını bir zevk haline getirmişlerdir. Halbuki Bizim kültürümüzde çok önemli prensipler var. Birisi de şudur malumunuz. Yiğidi öldür, hakkını yeme.
Evet.
Ve o devirde yanılanlar böyle İngiliz veya Amerikan himayesinde ancak kurtuluruz. Yeni mücadeleye mecalimiz yok, paramız yok, silahımız yok diyenler çok insan vardı. Sonradan bunlar bu görüşlerinden vazgeçmişlerdir. Dolayısıyla da Halid Edip'in aleyhinde kullanılacak çok bir şey yok. Kaldı ki Halid Edip bu mücadeleye fiilen katılan bir insan.
Tabii Anadolu'ya gittikten sonra
katılan bir insan.
Ve aktif olarak çalışmış.
Biz şimdi Ankara şartlarını bilemiyoruz. O günlerin Ankara'sında, hele Ankara malumunuz 13-14 Eylül 1916'da yanıyor. Yandıktan sonra Ankara'da doğru dürüst yağmurlu bir havada barınacak bir dam altı bile çok az. Çok nadir. O şartlarda Ankara'ya geliyor ve cephelerde çalışıyor. Onun için de milli mücadeleden sonra aleyhinde bir hava var. Bir de kocası 1925'te kocasıyla beraber Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Onun sebebi de Adnan Adıvar'ın Cumhuriyet'in ilk muhalif partisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin içinde yer alması. 1925'te kocasıyla beraber Türkiye'yi terk ediyor Halid Edip Adıvar. Ve 1925'te 39 arasında Halid Edip'in hayatı İngiltere'de ve büyük kısmı Fransa'da geçiyor. Fakat bu arada davet üzerine Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde konferans vermek üzere gidiyor. Halid Edip'in aslında yurt dışındaki hayatı da tam bir destan gibidir. Mücadelelerle geçmiştir. Kocası Adnan Adıvar da Sorbon'da Türkçe okutmanlığı, o zamanki ifadesiyle rektörlüğü yapmıştır. Mesela Adnan Adıvar'ın talebelerinden birisi günümüzde de hala sağ. Şu anda tam 99 yaşında Bernard Lewis'tir. Genç talebelerinden birisi. Hatta Abdülhakadan adı var. Bir yazısında bu kabiliyetli bir İngiliz delikanlısı diye Bernard Lewis'ten bahseder.
Evet.
Bu meselede bir şeyi daha söylemek lazım. Halid Edip Adıvar yurt dışına gittikten sonra, yani 1926 ile 1939 arasında eserleri Türkiye'de basılmaya devam etti. Yani Halid Edip Adıvar'a Cumhuriyet
sahip çıkmaya devam etti.
Bir bakıma sahip çıkmaya devam etti veya ambargo koymadı. Yani kitaplarını yayınlayabilirdi mesela. Kitapları yine yayınlanmaya devam etti. 1939'da döndükten sonra Darülfünun'da İngiliz Edebiyatı müderrisliği yaptı. Kitaplar İngiliz Edebiyatı'na dair kitaplar, 3 ciltlik İngiliz Edebiyatı tarihi kitapları yazdı. 1950 ile 54 arasında milletvekili seçildi Demokrat Parti'den. 54'te meclise giremeyince yeniden Darülfünun'daki hayatına döndü. Ve 9 Ocak 1964'te tam 80 yaşında hayata veda etti. Ama
o zamana kadar,
ölünceye kadar
dolu dolu yaşamış Halide'de, bir kadın.
Dolu dolu yaşadı. İstel Harbi günlerinde bile yazmaya devam etti. Bu bakımdan Halide Edip'in bu hakkını vermek lazımdır ve henüz verilmemiştir. Bizim konuşmamıza vesile olansa Halid Edip'in malumunuz bu çok zengin hayat hikayesini anlattığı iki ciltlik hatıralarıdır.
Evet, anılarının yer aldığı.
Evet, bunlardan birincisi Mor Salkımlı Ev ismini taşır. Hala baskıları yapılıyor, piyasada var, zevkle okunuyor. İkincisi de İstiklal Harbi günlerini anlattığı Türk'ün Ateşle İmtihanı'dır. Bu kitaplar önce yurt dışında basıldı İngilizce. Bu arada işaret etmemiz lazım. Halid Edip'in birçok eseri Avrupa'da Avrupa dillerine
çevrildi
ve basıldı. Rusça'ya bu arada da çevrildi, basıldı. Türkiye'de ilk yıllarda böyle bir aleyhinde bir hava var. İdlisiye'de yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'de de Halid Edip'in eserleri basılmaya ve okunmaya devam etmiştir.
Evet.
Halid Edip'in eserleri için şöyle bir benzetme vardır. O bana da sempatik gelir. Halid Edip Adıvar kılçıklı ama çok lezzetli bir balık gibidir derler Türkçesi için. Hakikaten mesela Halid Edip'in Türkçesi ne diyelim? Refik Halit Karay'ın Türkçesi gibi böyle akıcı, şırıl şırıl bir Türkçe değildir.
Hı hı.
Ama işlenmiş bir Türkçedir, keyiflidir. Bir kere tadına varırsanız bırakamazsınız.
Hı.
Ve bilhassa o devrin havasını anlamak için, kadın meseleleri için, Halide Edip'in anlattıkları kadın problemleri için çok önemli bir kaynak olarak görülür.
Hı hı.
Halide Edip'in aynı zamanda eserlerinde doğu ve batı meseleleri karşılanır, anlatılır. Mesela bu bakımdan ben Halide Edip'i Pearl Buck'ın Şark Rüzgarı, Garp Rüzgarı diye bir kitabı vardır, romanı. Hindistan'daki bu doğu ve batı kültürlerinin çatışmasını anlatır.
Hı hı.
Ona benzetirim biraz.
Evet.
Halide Edip adı var. Bu bakımdan ben her zaman, zaten şu anda da durum bu, her zaman okunacağına inandığım
mutlaka
insanlardan, kadınlardan birisidir. Bu iki kitabının birincisinde, yani Mor Salkımlı Ev'de, İstiklal Harbi'ndeki harbine kadar olan hatıralarını anlatır. İstanbul'da büyüdüğü ortam, ondan sonra aile ortamı, tanıdığı kişiler, malumunuz Üsküdar doğumludur, tanıdığı kişiler, çevresi, bir bakıma bir Türk ailesi ve bu ailenin 1884'ten sonraki hikayesidir.
Evet.
Bu bakımdan bu kitabı, mesela Türk ailesini, İstanbul'u, Üsküdar'ı merak edenler için
tavsiye edebiliriz.
Bence İstanbul'da, Üsküdar'da oturan veya İstanbul'da bulunan her eve bir adet girmesi
lazım,
gereken bir,
evet,
kitap diye düşünüyorum.
Hı-hı.
Bu bir. Hakikaten çevre hakkında da bilgiler verir. Üsküdar'ın, hı-hı, bir kısım tipleri hakkında da bilgiler verir.
Hı-hı.
İkincisi,
hı-hı,
ve dediğim gibi,
evet,
son zamanlarda yeniden külliyat halinde basılıyor. İkinci kitabı, Türk'ün Ateşle İmtihanı da Ankara'ya gelişinden itibaren zaten alt başlığı İstiklal Savaşı hatıralarıdır.
Sürecini anlatıyor, evet.
Bunun Türkçedeki ilk baskısı 1962'dir. Mor Salkımlı Ev 61'de basılmıştır. Bu kitapta da İstiklal Harbi Ankara'sını, İstiklal Harbi'ndeki mücadelelerini, kişileri, karışıklıkları,
kendi gözünden,
kendi gözünden İstanbul'daki İstiklal Harbi mücadelesini ve çok taze konuşmalarla beraber anlatır. Bu, hı-hı, kitabın değeri nasıl bildirilebilir diyorum. Gerçi birçok kitap böyledir ama aslında bu kitap okunmadan İstiklal Harbi yazılmaz,
hı-hı,
diye düşünüyorum. Çünkü o günlerin Ankara'sını anlatan bu şekilde
en önemli eser.
Bir numaralı eserdir. İki numaralı eser nedir diye soracak olursanız bunun doğrusu cevabı biraz araştırılabilir ama,
hı-hı,
böyle bir kitap Ankara için, o günlerin Ankara'sı için hemen ilk anda hatıra gelen bir şey değildir.
Hocam bitiriyoruz son dakikalarımız. Sizden bir iki cümle daha alalım.
Şimdi efendim Halide Edip derken tabiatıyla işte hanım olduğu için methediyor değiliz ama hem İstanbul'da bir semtin hayatını hem Ankara'yı, o günlerin yani İstiklal Savaşı'nın Ankara'sını,
hı-hı,
hem de İstiklal Savaşı'nın bir bakıma psikolojisini, havasını anlatan çok kıymetli eserlerdir. O günlerin Ankara'sında olan, Ankara'sında kalan hanımlar içerisinde bir kere Halide Edip'in bu kitaplarına benzer kitap yazan hemen hiç kimse yoktur.
Hı-hı.
Halide Edip Adıvar'ın bir özelliği daha var. Yurt dışını tercih etmek veya Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığı halde
ona rağmen
hiçbir zaman Türkiye'ye küsmemiş, Türkçe'ye küsmemiş,
hı hı,
Türkiye'nin ve Türkçe'nin aleyhinde olmamış, militan bir tavırla batsın bu cumhuriyet edebiyatı yapmamış,
hı hı,
ve Türkçe'ye ve Türkiye'ye olan sevgisini bir bakıma kalemiyle yaşatan bir insan,
hı hı,
ve bir ilim adamı, bir kalem erbabı içinde yaşadığı bir topluma nasıl hizmet edebilir? Ancak yazarak, okuyarak ve yazarak.
Hı hı.
Bu bakımdan da Halide Edip Adıvar bu vazifesini fazlasıyla yapmıştır. Dolayısıyla Halide Edip Adıvar'ın kalemine gerek edebiyat okuyucuları, gerekse, hı hı, tarih okuyucuları çok şey borçludur dememiz lazım.
Evet.
Ve bu vesileyle de Halide Edip Adıvar'ın bütün kitaplarını bir devrin adeta anlaşılması için sadece hatıralarını değil diğer romanlarını da bir devrin, bir zihniyetin, bir heyecanın anlaşılması için bir anahtar olarak görmek gerektiğine inanıyorum.
Yine konuşacak çok şeyimiz var, konuşacak önemli bilgilerimiz var. Fakat bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız önemli bilgiler için, değerli bilgiler için.
Estağfurullah, bir şey değil.
Bundan sonraki bölümlerde de her hafta yine önemli isimleri sizlerle konuşacağız, konuşuyor olacağız. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hatıraların Dünyası.